Ayrım 11. Sayfa 163. David'in sarı bemevesi aşağıda. Teresa yerinden kıpırdamadı. Bizi geçiren Alex'i. Yüzüne bakamadığımı hatırlıyorum. Kadınla kavga etmediği için kızgınım. Daha doğrusu hayatını Solzhenitsyn'i hafife alan bir kadınla paylaştığı için kızgınım. Bir kadın da değil, bir cephe. Solzhenitsyn'i gulakları teşhir ettiği için takdir ettiklerini söylemekle birlikte, kendisini ultra milliyetçi demeçlerle marjinalize eden, modası geçmiş bir münzevi vaize dönüştürdüğünü ilan eden liberal entelejensiya cephesi. Kızıl Çark'ın çok uzun, çok sıkıcı olduğunu ilan eden Glass isimli edebi derginin Pomo edebiyat eleştirmeni Natasha Petrova. Teresa'nın kumetziydi, dipnot kanka. Nezavisimaya gazetada, dipnot, bağımsız gazete, yaşayan bir kutsal emanetin Rusya'daki türbesine geri dönüşü. Kim ne yapsın Solzhenitsyn'i diye yazan Grigori Amelin de öyle. Alexia Rus entelijensiyası beni düş kırıklığına uğratıyor diyeceğim, diyemiyorum. Vereceği cevabı kestiriyorum çünkü. Stalin ihtilali büyük devrimin kalbi olan Rus aydınlarına itlaf etti. Sovyet aydını ise hiç olmadı. Arabaya bindik. Bir yanda ölülere karşı görevini ifa etmeye çalışan nefes nefese bir yaşlı Rus, diğer yanda onu işgüzarlıkla suçlayanların bayraktarı bir Amerikalı genç akademisyen. Yaşamı kendi ömrünün ötesinde bir süreç olarak algılayanla kendi ömründen ibaret gören arasındaki fark olsa gerek. BMW yanaştığı kaldırımdan ayrılırken Alexi'nin pencereye çıktığını hissediyorum. Evet haklısın aziz dostum, söylediğin gibi dram, yasa benziyor, genel tüketim için değil, en azından Amerikan cennetinde öyle değil. Moskova'nın bu tarafları yer yer Solzhenitsyn'in sürgün yaşadığı Vermont'u hatırlatıyor. Winkler yazarın oradaki evini bir edebiyat projesinin etrafında yapılandırılmış bir bina, görülesi bir şeydi diye anlatmıştı. İnşaatın başında Solzhenitsyn'in bizzat kendisi durmuş, evi Kızıl Çark'ı yazmasına imkan verecek şekilde yaptırmış. Zemin katta 1917 devriminin görgü tanıklarının kendisine emanet ettikleri yazılı ifadelerinden oluşan büyük bir kütüphane. Kütüphanenin bitişiğinde gün atımında ışık alan küçük sevimli bir şapel. Zaman zaman ziyaretlerine gelen Rus Ortodoks papazlarının önderliğinde ailecek burada dua ederlerdi. Bir üste Solzhenitsyn'in August Chetirnats Sadaga malzemesini bir araya getirdiği yazı atölyesi. İki uzun masanın üstünde gulag mahkumlarının muntazam yığınlar halinde üst üste konmuş, yan yana sıralanmış ifadeleri, notlar, evraklar. Mahkumların el yazıları küçük ve sıkışık, kağıtlarda boş yer bırakılmamış, sözcükler adeta sayfaların kenarlarından taşıyor. Aralarında Sasha'nın kendi düzgün el yazısıyla yazdığı metinler seçiliyor. Her bir yığınak bir olaya ya da karaktere ilişkin vesika ya da yazarın özgün metinlerinden oluşuyor. Solzhenitsyn'in romanına almayı planladığı dosyalardı bunlar. Nihai harmanlama ikinci katta yapılıyordu. İkinci kat geniş bir çalışma odasıydı. Yazı masasının üstünde olmayan yoktu ve darmadağınıktı. Odanın geniş penceresinden yemyeşil ağaçlar görünüyordu. Ortalarında Solzhenitsyn'in en sevdiği büyük huş ağacı. 18 yaşında Kızıl Çark'ı yazmaya karar verdiğinde not aldığı defterler yazı masasının yanındaki antika dolapta. Gulag'da mahkumken yazdıklarının hemen hepsi kaybolmuş, saklayabildiği birkaç sayfada bu dolapta. Çalışma odasına açılan bir yatak odası, bir de küçük mutfak vardı. Günlerce bu kata kapandığı, hane halkını görmediği oluyordu. Bir de koridorun ucunda duvarlarında haritalar ve bir kara tahta asılı küçük oda vardı. Bu odada da oğullarına fizik ve astronomi öğretirdi. Solzhenitsyn'in Sovyetler Birliği'ne gizlice sokulan küçük puntoyla dizilmiş incecik kağıtlara basılı kitapları da oğlanlara ders verdiği bu odadaydı. O zamanlar, yani 1983, büyük oğlu Yermolay 13 yaşındaydı. Babasının el yazısı notlarını daktilo öder, yazıcıdan kitap sayfası şeklinde çıktı alır, önüne koyardı ki son düzeltmeler yapılabilsin. Ignat piyanonun başından kalkmaz, Beethoven'ın 2. piyano konçertosuna çalışırdı. Ignat Vermont Professional Orkestrası refakatinde konser piyanisti olarak Brattleboro'da sahneye ilk çıktığında 11 yaşındaydı. En büyükleri 21 yaşındaki Dimitri, Boston'da film ve iletişim teknolojisi okumaktaydı. Dimitri, Natalia Svetlova'nın ilk eşi Profesör Andrei Turin'den olan oğlu. Natalia Solzhenitsyn'in 1973'te evlendiği ikinci eşi. İlk eşi Natalia Alekseyevna Reshetovskaya, 1940'da ikisi de henüz öğrenciyken evlendiler. Natalia Alekseyevna kimya, Sasha fizik okuyordu. 1950'de boşandılar. Sonra 1957'de tekrar evlendiler, 1972'de tekrar boşandılar. Bir yıl sonra 1973'te evlendiği Natalia Svetlova'dan 3 oğlu oldu. Yermolay, Stefan ve Ignat. Sasha İngilizce konuşmaz, bilirsiniz ama oğlanlar İngilizceyi de Rusça kadar iyi konuşurlardı. Dıştan bakıldığında iki haylaz Amerikan veledi. Birbirleriyle konuştuklarında ya da ev ödevlerini yaptıklarında Rus. Çocukların üçü de buradan çok küçük yaşlarda ayrıldılar. Rusya'yı hatırlamıyorlardı. Sasha'ya ya hepten Amerikalı olup da Rusya'ya geri dönmek istemezlerse diye sorduğumda, çocuklarına Rus dilini, şiirini eksiksiz öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Kayınvalidesi Ekaterina Svetlova'nın da onlarla birlikte yaşıyor olması başlı başına bir şanstı. Rus kültürünü aktarmayı kolaylaştırıyordu. Ekaterina fizikçi, Natalia matematikçi. Sasha Amerikan kültürüne asimile olmaları bizi mutsuz etmez ama bu Rus kültüründen uzaklaşmaları pahasına olmamalı diyordu. Öyle olursa çok zorlanırız ama sanmıyorum. Çocuklarımın Rusya'ya dönmekten memnun olacaklarından eminim. Orada onlara çok ihtiyaç olacak. Solzhenitsyn'in korkusu Amerika'da gömülmekmiş. Winkler'a böyle bir riskin sadece kendisi değil, bütün ailesi için de geçerli olduğunu söylemiş. Umutlu olmam için iyi bir neden yok. Gördüğünüz gibi artık genç de değilim ama içimde bir gün vatanıma canlı olarak geri döneceğime dair bir his, hatta derin bir inanç var. Sovyetler Birliği'nden vatana ihanet suçlamasıyla KGB nezaretinde ve elleri kelepçeli olarak atıldıktan sonra gittiği ilk ülke İsviçre. Orada iki yıl kadar kalıyor, Amerika'ya göçüyorlar. Nedeni Solzhenitsyn'in Amerika'yı Avrupa'dan daha çok sevmesi değil, Zürih'in kolay ulaşılabilir bir şehir olması. Oysa onun tek bir arzusu var, ölmeden önce Kızıl Çark'ı tamamlayabilmek. Winkler son noktayı koymasına daha binlerce sayfa vardı. Tanrı'ya devasa projesini bitirebilecek zaman ve güç vermesi için dua ediyordu diye anlattı. Vermont dağları sosyal etkinliklerden haz etmeyen, yalnız kalıp işine bakmak isteyen yazar için biçilmiş kaftan. Amerikan üniversiteleri 17 devrimine ilişkin Rusça kitap ve belgeler açısından olağanüstü zengin. Solzhenitsyn'in aradığı da bu. Winkler'ın ziyareti yazarın 65. doğum gününe rastlamış, 11 Aralık. Basından ısrarla uzak duran Solzhenitsyn nasıl olduysa o gün Fransız televizyonundan bir ekibin evde çekim yapmasına izin vermişmiş. Winkler hepimizi aynı günde toplayıp bir defada kurtulmak istemiş olmalı diyor. Buna karşın fevkalade nazikti. Televizyoncuların isteklerini yerine getirmeye çalıştı. Kamera karşısında da olağanüstü rahattı. O kadar rahattı ki bir ara büyük bir aktör olabilirmiş diye düşündüm. Ama rol yapmayı, mesela aynı hareketi iki defa tekrarlamayı ya da aynı cümleyi iki kez söylemeyi reddediyordu. Pek ender olarak güldüğünde yüzü aydınlanıyor, neredeyse sevimli bir adam oluyordu. Günlük hayatından bahsederken bile aklının kitabında olduğunu görebiliyordunuz. Güçlü bir sesle ve hızlı konuşuyordu. Ders veren bir öğretmen gibi. Ama tabii kariyerine de bir öğretmen olarak başlamıştı. Fizik ve matematik öğretmeniydi. Kızıl Winkler, "I never denied I was a goddamn communist. I tell people I became a communist at the age of 7. I read about the American Indians. They had no rich and no poor. And I decided then and there that's why the human being should live and I still believe it" diyen biri. Dipnot, Allah'ın belası bir komünist olduğumu hiçbir zaman inkar etmedim. İnsanlara 7 yaşında komünist olduğumu söylüyorum. Amerikan Kızılderililerini okudum. Onların zenginleri de yoktu, fakirleri de. O zaman ve yerde karar verdim ki insanlar böyle yaşamalıdırlar. Hala da buna inanıyorum. ABD'nin yegane devrimci radyosu KPFA'yı yöneten Harold Winkler'ın oğlu, ünlü folk sanatçısı Pete Seeger'ın yakın dostu. Pete Seeger, Nazım Hikmet ve Neruda ile 1950'de Sovyetler Birliği Uluslararası Barış Ödülünü paylaşan zenci bariton, Paul ya da Rusların bildikleri adıyla Pavel Robeson'la birlikte konserler veren adam. Robeson'un 40'lı yılların başlarında çıkarttığı Songs for Freeman adlı albümünde seslendirdiği SSCB Milli Marşı'nın içtenliğine kimsenin ulaşamadığı anlatılırdı. Dostluğun ve emeğin sonsuza dek birleştirdiği yiğit cumhuriyetlerimiz yaşayacak. Büyük Sovyetler Birliği çağlar boyunca yaşayacak. Çok yaşa halkın güçlü elleriyle inşa ettiği Sovyet anavatanımız. Çok yaşa halklarının ateşten geçen güçlü dostluğu. Kızıl bayrağın insanlığın esin kaynağı olmaya devam etsin. Yaşlı komünistlerin Solzhenitsyn'in batıda kazandığı üne kuşku ile yaklaştıklarının bilincindeyim. Hangi tanıdıkta hatırlamıyorum. Stockholm'un liberal farmasonları Nobel ödülünü normalde pasifist, enternasyonalist, nötralist sözde komünistlere ayırmışlardır. Batı 1970 Nobel ödülünü Solzhenitsyn'e verecek kadar ileri gittiyse bir nedeni olmalı derken yaygın bir şüpheyi seslendiriyordu. Bu bakımdan Kızıl Winkler'ın Solzhenitsyn'i Vermont'ta ziyaret etmiş olmasını yadırgamış demeyelim ama ilginç bulmuştum. "Ben meseleye bir başka açıdan bakıyordum" diye açıkladı. Doğrusunu istersen Solzhenitsyn isimli sığınmacıyı Sovyetler Birliği ile gizli bir ittifak içinde olan, liderlerini hoş tutmak için çırpınan, dahası KGB'nin cirit attığı, hatta denetim altına tuttuğu Batı, nasıl olur da Solzhenitsyn projesine böylesi bir hevesle sarılır sorusunun cevabını buluncaya kadar önemsemedim. Kimsenin tanımadığı bu Rus'a, Sovyet çalışma ve ölüm kamplarının bu çetin tanığının kitaplarına, Batı neden üstelik 1963 gibi erken bir tarihte müthiş bir reklam kampanyası düzenler? 68'de Wuppert vom Kruge, The First Circle, birinci çember, ardından Archipelag Gulag, dipnot Gulag Archipelago, Gulag takım adaları gibi Kremlin'i yerin dibine sokan kitaplarını neden yayımlar? Sonra elime Olga Carlyle isimli bir Moskovalı kadının Solzhenitsyn ve Gizli Çevre isimli kitabı geçti. Dipnot Solzhenitsyn and the Secret Circle, Alan Morrow, 1979. Solzhenitsyn bir Amerikalı ile evli olan Olga ile 1967'de liberal muhalefeti Moskova'daki bir toplantısında tanışıyor. Birinci çemberi ona emanet ediyor. Büyük bir gizlilik içinde baskıya hazırlanmasına ve mümkün olan en büyük reklam kampanyasıyla duyurulmasına karar veriyorlar. Olga kendi kitabında Amerikalı arkadaşlarıyla birlikte misyonlarını nasıl yerine getirdiklerini içtenlikle anlatıyor. Solzhenitsyn'in sonradan yolunu onlardan ayırdığını, nedenini anlayamadıklarını, bunu yazarın kabalığına, kadir bilmezliğine atfettiklerini de söylüyor. Olayın iftiralarla, yalanlarla son bulmuş olduğunu saklamıyor. Olga'nın sağlam bir kadın olduğuna kanaat getiriyorum. Kitabın sonuna kadar haksızlık etmemeye özen gösteriyor. Herkesi affetmeye, her şeyi unutmaya hazır olduğunu, Solzhenitsyn'in bir deha olduğu düşünüldüğünde ufak tefek kusurlarının önemsiz olduğunu söylüyor. Yeni ülkesi Amerika'nın çok sevgili Rus halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardım etmiş olduğunun hatırlanmasının kendisine yeteceğini, yardımın gizli çevrenin bu çok büyük insanla yaptığı işbirliği sonucunda gerçekleşmiş olmasından gurur duyduğunu ifade ediyor. So, no conspiracy. Dipnot, yani işe fesat karışmış değil. Winkler kalbinin üstüne eliyle küçük bir haç çiziyor. Cross my heart and hope to die. Yalanım varsa Allah canımı alsın mealinde bir yemin bu. Olga Amerika'nın cömert bir ülke olduğu yıllardaki özgürlük anıtı gibi New York limanının girişinde durmuş Solzhenitsyn'in yapıtlarını bağrına basıyor diyor. Özgürlük meşalesini tıpkı umutlu bir devrimci gibi kaldırmış mazlumların yollarını aydınlatıyor. Hayretle dinliyorum. Sen de az romantik değilsin hani. Dudakları bükülüyor. Komünistim diyor. Başka nasıl olabilirim ki? Ben farkında değilim. Rabinovich sessizliğimin nedenini merak etmiş. Şennur Hanım'ı sorgularmış. Şennur Hanım da her zamanki patavatsızlığıyla Teresa ile Solzhenitsyn kavgası ettiğimizi söyleyiverdi. David hiç şaşırmamış gibi kitapları artık iyi satmıyor. 18 yılını verdiği Kızılçak burada kitap olarak basılmadı bile. Dergilerde parça parça yayımlandı. En ateşli Solzhenitsyn hayranları dahi romanı bitiremediklerini itiraf ettiler. David Solzhenitsyn hayranlarından değil ama Amelin gibilerin saygısızlıklarını da onaylamıyor. Rusya'nın ahlaki bir pusulaya ihtiyacı var diyor. Saharov öldükten sonra ülkede ahlakı savunan kimse kalmadı. Andrei Saharov hidrojen bombasının Sovyet babası dedikleri fizikçi. 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi. 20. yüzyılın en yürekli insan hakları eylemcisi olarak tanınıyor. 1989'da çalışma odasında ölü bulunmuş. Nedenine dair rivayet muhtelif. Anılarında Solzhenitsyn'in düşüncelerini genelde paylaşmakla birlikte değer yargılarının kesindiğini, hoşgörüsüzlüğünü rahatsız edici bulduğum oluyor diye yazmış. Rus ulusal kişiliğini ve dinini yüceltmesi diğer ulusları aşağılama, hatta husumetle yaklaşma şeklinde tezahür edebiliyor. Teresa'nın tutumuna gelince David Solzhenitsyn'i antiseminist bulduğu içindir şeklinde bir açıklama getiriyor. Patlıyorum. Ne alakası var? David sakin. Stolypin'in katili Dimitri Bogrov'u anlatması mesela diyor. Bogrov'un Yahudi olduğunu vurgulamış olması, Stolypin'i öldürme nedeninin başbakanın Rusya'yı iyiye götürüyor olduğu iddiası. Sasha'ya göre Bogrov Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. Çünkü Rusya için iyi olan Yahudiler için kötüdür. Oysa Bogrovlar asimile olmuş Yahudilerdendir. Dede Bogrov Kiev Soylular Kulübü üyesiydi. Yahudilerin çıkarlarını umursamazdı. Dede Bogrov'un asimile olmuş olması torunun aslına rücu etmeyeceğinin garantisi midir David? Ona bakarsan Teresa, sen de asimile olmuş ailelerden geliyorsunuz ama Yahudi kimliğiniz bir biçimde hep ön planda. Sanma ki kınıyorum. Yahudi milletini güçlü kılan da bu özelliğiniz olsa gerek. Bence Solzhenitsyn de Rus Yahudilerinin bu niteliklerine değiniyor. Aslında yeni kitabı düşüncelerini açıklığa kavuşturuyor diye toparlanıyor. Orada dini bütün Yahudilerin asimile olmuş Yahudilerden ayrı mütalaa edilmesi gerektiğini savunuyor. Sasha'nın dini bütün Yahudilere neredeyse mistik diyeceğim kadar derin bir saygı beslediği görülüyor. Yahudi halkının 2000 yıllık diasporaya rağmen yaşaya kalması hayranlık ve saygı uyandırıyor diyor. David'in asimile olmuş Yahudiler dedikleri dönmeler, isimlerini değiştirip Slavlaşmaya çalışanlar ya da 17 devriminin Troçki gibi, Yakov Sverdlov gibi tetikçileri. Troçki'nin iç savaş sürecinde Yahudileri mezalimden kurtarması için ricaya gelen Moskova Hahan Başı'nı ''Ben Yahudi değil, enternasyonalciyim'' diye kovduğu anlatılır ki, bu bence de Solzhenitsyn'in tezini doğrulayan iyi bir örnek. Kendi milletine hayrı olmayanın kimseye hayrı olmayacağını gösterdiğini düşünüyorum. Küçücük Yahudi ulusunun Rusya'nınki şöyle dursun, dünya tarihinde oynadığı rolün önemi yatsınacak gibi değil. David Sasha da aynı fikirde diyor. Ancak Sasha bunun nasıl başarıldığının bir muamma olduğunu, dahası Yahudilere mutluluk getirmediğini de vurguluyor. Siyonistlere ve hatta İsrail'e de saygı duyduğunu saklamıyor. Solzhenitsyn'in sorunu benim gibi asimile olmuş dinsiz Yahudilerle diye gülüyor. Kornblatlar, Rabinovichler gibi ailelerin Rusya'nın esenliğine katkıda bulunduğundan emin değil. Beryozovski, Guzinski gibi tipler ortadayken nasıl emin olabilir ki? Başına hak veriyormuş gibi salladıydı. Ama bence Sasha'nın meselesi bunların ötesinde. Sasha'nın meselesi milliyetçi olmasıyla ilintili. Milliyetçilik özellikle de Rus milliyetçiliği hoşgörülü olamıyor Bayan Gülo'ya. Kısmen dini nedenlerle, kısmen de Yahudilerin yaşadıkları etnik toplumda sessiz sedasız erimeyi reddediyor olmalarından. Nitekim Yahudilerinin Rus ekonomisine katkıları konusunda Solzhenitsyn'in de aklı karışık. 17 devriminden önce bankacılığın gelişmesinde, şeker ve kereste endüstrilerinin kurulmasında oynadıkları rolü teslim ediyor. Demir yollarını kaynakladıklarını, tahıl ticaretini örgütlediklerini de anlatıyor. Hatta sermayelerini akıllıca kullandıklarından, çalışkanlıklarından övgüyle söz ediyor. Rusya'nın 19. yüzyılın sonlarında yakaladığı büyüme hızını Yahudi girişimlerine borçlu olduğu bir vaka. Bunu Solzhenitsyn de inkar etmiyor ama Yahudiler Rusya için iyiydiler şeklinde değil de Rusya Yahudiler için iyiydi şeklinde değerlendiriyor. Tamam da Solzhenitsyn bir toplum, bu durumda Rusya için iyi olanı ekonomik kalkınmayla ölçen birisi değil ki David. Çarlık yönetimi de onun gibi düşünmüş olmalı ki Yahudiler verimsiz işlerle uğraşmakla itham edilmişler diye gülümsüyor. Ticaret men edilmiş, çiftçilik yapmaya zorlanmışlar. Oysa Yahudiler tarım yapmazlar bayan. İsa'dan sonra 200'lerden itibaren toprağı bırakmaya başladıklarının işaretleri var. 7. yüzyılda tarlalarını kitlelerle terk edip hayatlarını şehirlerde ticaretle değilse zanaatle, el sanatlarıyla uğraşarak kazanmaya yönelen onlardan başka bir topluluk yok. İsrail bile yaşamsal bir kurum olan kibutsuları ayakta tutamadı. Yahudi insanı toprakla uğraşmayı sevmiyor. Toprak, sihirli kelimenin toprak olabileceğini düşünüyorum. Bir batılı için insan ve makina neyse biz Ruslar için doğa ve insan oydu demişti Alexei. Rus steplerinin nemli toprak anası Matisira Zimliya gündüz koyunları güder gece yün eğirirken aslında yaptığı hayatı ve ölümü dokumaktır. Erkeğinin tohumunu rahmine almaya hazırlanan bu yetişkin bereketli kadın zamanla bakire Meryem'e nüfuz eder, Azize'nin analık vasfını bakireliğinin önüne geçirir. Derin Rusya Tanrı'nın anası kültünü doğurur. Baharında Meryem'in Uruç'u, Uspenski, Sobor katedrallerini yükseltir. Nemli toprak alanın katedralleri kendisiyle tanışmayan Kiev ve Novgorod'un İstanbul'dakinden esinlenen Ayasofya kiliselerine tepeden bakarlar. Yerküre Rusların sonsuz kadınıdır. Sonsuz kadının semavi bir yansıması değil. Yerküre bir anadır, bakire değil. Yerküre ana gibi verimlidir, bakire gibi nekes değil. Ve yerküre karadır, Rus toprağının en iyisi gibi kara. Sonra Madame Zelenskaya'nın evlatlığı ve öğrencisi Slav Şamanı Hanya Losko'nun Arhangelskaya ormanlarından psikişik enerji sağılabileceğine dair söyledikleri. Atalarımızın zamanında ormanların hafif bir eğilimle yükselerek gökyüzüne ulaştıklarına inanılırdı. Sonraları ormanları Rus'u batıdan ve Bizans'tan koruyan yeşil bir duvar, canlı bir Çin seddi olarak görmeye başladık. Rus kültürünü bakir ormanlar emzirmişlerdir. Orman Rus'un her şeyidir. Evinin kütüğünü verir, ışığının bal mumunu verir, ayakkabısının tabanını verir, paltosunun kürkünü verir, döşeğini doldurur. Arhangelskaya'da ormanlar rengeyi yosunuyla kaplıdır. Duvardan duvara yekpare bir halı gibi. Mükemmel kaplama malzemesidir liken. Evlerimizin çatısını örtmekte de kullanırız halı yerine de. Öyle gürdür ki süngere basıyormuşsunuz gibi ayaklarınızın altında yaylanır. Toprak onun altındadır. Gözlerinizi kapatır ayaklarınızın karıncalandığını hissedersiniz. Nemli toprak alanın kalp atışlarını duyuyorsunuz demektir. Ve anlarsınız ki burası sizin ruhani merkezinizdir. Ve gerisi. Aklımdan geçenleri kendime saklamıyor olsam belki de söyleyeceği sözü olacak David'in. Ben suskunluğumu sürdürdükçe o açıklamaya devam ediyor. Yahudiler toprakla uğraşmayı niye sevmezler? Belki de soruyu sevenler niye severler diye değiştirmek lazım. Niye diğer kavimler de Yahudiler gibi kentleşmeyi seçmediler? Kentlerde çalışan vasıflı işçiler İsa zamanında rençberlerden daha çok kazanırlardı. Ne var ki vasıflı işçi demek, okuma yazma bilgisi demek, okuma yazma eğitim demek. Oysa eğitim son yüzyıla kadar öylesine pahalıydı ki, getirisi yüksek de olsa insanlar eğitime yatırım yapamıyorlardı. Köyde kalmanın ekonomik rasyoneli vardı. Ekonominin kuralları Yahudiler için de geçerliydi ama onlar için bir de dini zorunluluk söz konusuydu. Yahudi dininde okur yazarlık farzdır. İyi bir Yahudi olabilmek için her cumartesi sabahı 2, her pazartesi ve perşembe sabahı birer kez Tevrat okumak gerekir. Anne babalar çocuklarına okuma yazma öğretmekle yükümlüdürler ki Tanrı'nın emri yerine getirilebilsin. Yüksek ücretli kent kariyerleri okur yazar olma zorunluluğunun yan etkisi olarak belirdi. Dinlerinin emri gereği eğitim yapanlar zaman içinde öğrenimden keyif almayı, keyif aldıkları öğrenimi teşvik eden dinlerini sevmeyi öğrendiler. Eğitimli insanların tarımdan uzaklaşmaları normal no. İstisnalar her zaman çıkar elbette diye güldü. Benim babam mesela tavuk yetiştirirdi. Ama çiftlikte değil, St. Petersburg'da oturdukları bitişik nizam apartmanın bodrumunda. Solzhenitsyn tarım yüksek sanattır diyor, nesiller süren birikim ister. Yahudilerin istek ve becerilerine bakılmaksızın tarıma zorlanmaları şaşırtıcı, acılı hatta dehşet verici. Paskalya eğlencelerinin coşkulu kahkahalarına karışan Yahudi çığlıkları kanını donduruyor. David Yahudi tüccarlar olmasa müziklerin ürünlerinin tarlada kalmaya devam edebileceğini Saşa da teslim ediyor diye anlatıyor. Nitekim Yahudilerin mecburi iskiyana tabi tutuldukları Pale'de yaşayan müzikler diğerlerinden çok daha iyi durumdaydılar. Kara toprağı sadık yâri bilenler, borsa sihirbazının imkansız birlikteliğini düşünüyorum. Kızgın güneşin köylü yüzlerde açtığı yarıklarla, neon lambalarının zararlı etkilerinden nemlendiricilerle korunan pürüzsüz ciltlerin toplumsal telmihlerini düşünüyorum. Bir somun ekmeği bir araya getirebilmek için gerekli başak sayısını hesaplayanla, fırıncı çırağının tozundan kaçınanı düşünüyorum. David Solzhenitsyn'in meselesi Yahudilerin 1860'tan itibaren kitleler halinde devrimci harekete katılmış olmaları diye sürdürüyor. Tek tek isimlerini veriyor, hareketteki mevkilerini sıralıyor. Biliyorsun, devrimcilerin arasında birkaç tane de Rus vardı demeye getiriyor. Bir turist gelir, gezer ve gider diye düşünüyorum. Yıkık bir çeşmeye rastlarsa mesela gördüğünü kınar da gider. Durup onarmak gibi bir meselesi yoktur. Oysa bir Fatih fethettiği ülkeleri onarmakla yükümlüdür. Müjikler Yahudileri turist gibi görmüş olabilirler mi? Rus Yahudilerinin bulabildikleri ilk fırsatta İsrail pasaportu aldıkları doğru değil mi? De ki daha akıllı olduklarından, de ki daha eğitimli, hatta daha yurtsever olduklarından. Ya da de ki baskıdan ezilmişlikten, bunalmışlıklarından. Ama sizinkilerin ihtilalin en ön saflarında yer aldıkları doğru. Solzhenitsyn'in bu yığılmanın nedenini anlamaya çalışmasının nesi yanlış? David'in dudakları bükülüyor. Konu çok karmaşık, çok tartışmalı, yeterince istatistik yok. Kanıt olarak ileri sürülen olguların çoğu izlenimlerden ibaret. Bir etnik grubun toplumsal yaşamdaki rolü böyle ölçülemez. Ona bakarsanız Yahudiler tıpta da, fizikte de, kimyada da, matematikte, satrançta da önde diye araya giriyor Şennur Hanım. Akıl isteyen her alanda öndeler. Bulgaristan'da da öyleydi. Okulda bize İtalya'yı, faşizmi getirenlerin Yahudiler olduğu öğretilirdi. Z.F. Sternhell'i onaylıyor sevgilisi. The Birth of Fascist Ideology'nin yazarı. Dipnot, faşist ideolojinin doğuşu. Faşist harekette yer alan İtalyan Yahudilerinin sayılarının nüfuslarıyla orantısız biçimde yüksek olduklarını tespit etmişti. Ona bakarsanız Sombart'ta, dipnot Werner Sombart, kapitalizmi icat edenlerin de Yahudiler olduğunu savunur. Konstantinopolli bayan, what are we to make all of this? Dipnot, bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarmamız gerekir? Bilemem David, bahsettiğin kitabı okumadım. Büyük ihtimalle çarkı yazarken Rus-Yahudi ilişkilerine bir daha bakması gerektiğini düşünmüş, bulabildiği ilk fırsatta da konuyu ele almıştır. Nereden biliyorsun deme, Solzhenitsyn öyle bir ruh çünkü. Haksızlık etmekten öylesiye çekinen bir ruh. Kılı kırk yarması ve dolayısıyla çok sıkıcı olması da bundandır. Aman, Novye Ruski her şeyden sıkılıyor zaten Güloy Hanım. Onların olayı sıkılmak, öyle mi David? Dikiz aynasından David'in yüzünü görebiliyordum, gülmeye başlamıştı. Senin olayın da taşı gediğine koymak, uzandı Şennur Hanım'ın elini okşadı. Saşa'nın nesnelliği koruyabilmek için bilinçli bir çaba sarf ettiğine katılırım bayanım. Yahudilere ve Ruslara bir çağrı yapıyor, ülkeyi dayanılmaz acılara gark eden 17 ve sonrası olaylarındaki paylarını karşılıklı olarak sabırla ve açık yüreklilikle teslim etmelerini, günahlarıyla yüzleşmelerini istiyor. Daha ne olsun diye mırıldanıyorum, aklım Winkler'ın İHR'sinde. 70'li yaşlarında böylesine girift bir tarihi ilişkiyi araştırmaya soyunan bir romancının entelektüel enerjisine hayran olmamak mümkün değil. David bunu kabul ediyor ama kitabı Batı medyasının son yıllarda kendisine yönelttiği antisemitist suçlamalarına son vermek istemiyle de yazmış olabileceğine işaret etmeden duramıyor. Solzhenitsyn'in Batı medyasına yaranmaya çabalayabileceği iması canımı acıtıyor. Solzhenitsyn toptancı bir biçimde anti-Yahudi, anti-Türk, anti-Alman ya da her neyse olamayacak kadar gibi görmüş geçirmiş bir ruh. David olsa olsa Rusları sevmekten sakınmayan birisi olur. Yaşaya kalmış olmasının kefaretini ödemeye duran bir adam. İskeletlerin milli kimlikleriyle uğraşır mı sanıyorsun? Omuzları kalkıp iniyor. Belki de onu seni tanıdığın kadar iyi tanımıyorum bayan. Söylemediğim muhtemeldir.